Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Karşımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar, iyilik. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. Evet, şimdi başlayalım ufaktan. Amerikan ordusu uygulama verilerini satın alarak kullanıyormuş. Çok şaşırdık buna. Çok şaşırtıcı bir haber.
Çeşitli uygulamalardan, uygulamaların evet. çaldığı verileri kendi işleri için satın alıyorlarmış. Orada ilginç olan, alakasız saçma sapan uygulamaların bile veri topluyor olması. Hı hı. Çünkü bu sistem temelinden yanlış kurulmuş bir sistem. Dolayısıyla işte yok ne ezan okuma uygulaması bilmem ne, bir ton işe yarayacak veri topluyor kullanıcıdan. Ve sonra da firma işte satıyor o verileri. En baştan bu, o uygulama bedava.
Tabii.
Onun bedeli bu. Sana söylenmeyen ya da işte çeşitli çetrefilli cümlelerin altına arasına gömülerek senden saklanan şey bu. Bütün sistem çürük. Yani o yetkilendirme sistemi falan da yalan bir şey. Çünkü adam güzel bir şeker sunuyor sana. Diyor ki işte yetkiyi vermezsen vermem şekeri. Tabii herkes veriyor, okeyliyor. Ya da yine karmaşık bir cümle kuruyor. O yetkiyi senden alıyor. Güzel bir bahane yaratıyor. O yetkiyi sana onaylatıyor. Dolayısıyla bu permission, yetki sistemi çözmedi bu işi. Bunun bütün temeli çürük durumda bu yapının.
Doğru.
Saçma sapan uygulamalar, işte yok el feneri uygulaması bilmem ne bile bir sürü veri topluyor telefondan. Bunlar bir değer oluşturuyor. Şey diyemiyorsun ki insanlara, yüklemeyin. Ya kardeşim markete gelmiş, arkasında da saygın ya da saygın gözüken bir firma var, şey gözüküyor. Merdiven altında yapılmış değil gibi gözüküyor. Görüntüsü bu. Adam yükleyecek tabii. Hani adam telefonu almış, işine uygulama yükleme aman ha falan. O zaman almasın, kullanmasın. Bu şekilde korkutmanın şeyi yok. Ya da şu var. Hani hangi uygulama yüklemiyor, şey yapmıyor ki, bilgi toplamıyor ki. Hangisi topluyor diyemiyorum, hangisi toplamıyor ki.
Öyle.
Milyar dolarlık firmalarınki yapmıyor mu? Yapıyor. Bunlar çok amatörce işler yapmışlar, yakalanmışlar, ortaya çıkmış.
Ya,
bunu ustaca yapsalardı.
öyle ama.
Alkış alırdı.
İnkar falan da etmiyorlar hiçbir şekilde. Adam diyor ki ya biz bu bilgileri kullanıyoruz diyorlar. Yani hiç inkar yok. Artı şu var tabii, uygulamalara bakıyorsun. Mesela kıble bulma uygulaması. Genellikle bir de hani böyle Müslümanları ne yaptığını bakan bir uygulama olunca tabii dikkat çekmiş.
Takip için, takip için ve belli bir grubu takip için bu uygulamalardan yola çıkıp şey yapmış. Bu ortaya çıkanı. Bunun başka bin türlü varyasyonu vardır. Otomobil uygulamalarını yükleyenlerin verisini satın alıyordur. Otomobil meraklıları grubu oluşturuyordur.
Tabii.
İşte çiçek, tohum ekim tarihleri bilmem ne uygulamasından veri satın alıyordur. Bahçe meraklılarının database'ini oluşturuyordur. Çok normal bu, çok kolay. Hatta bu verilerin sonra da işte karşılıklı karşılaştırmasını yaparak bir adam hakkında her şeyi çıkartabiliyorsun.
Hı hı.
Ve şey çok zor bir şey değil. Dünyada yaşayan herkesi fişlemek günümüz teknolojisiyle o kadar zor bir şey değil. Bir kayıt oluşturmak o kadar zor bir şey değil.
Doğru.
Hepimiz internet denen şeye bulaştıysan bir şekilde, telefonun akıllı telefon olmasa bile bir sürü iz bırakıyorsun arkanda. Ya da telefonun hiç olmasa bile bilgisayar kullanıyorsun. Bir sürü iz bırakıyorsun arkanda. Bu izler toplanarak bir veri tabanı oluşturulabiliyor, oluşturuluyor. Edward Snowden'in kitabı var. Permanent Record kitabın ismi. Türkçe'de çıktı mı bilmiyorum.
Snowden
zaten
kitabı.
Edward Snowden'in tek bir kitabı var. Permanent Record. Oradan bakabilirsiniz.
Hı hı.
Türkçe'de çıktı mı bilmiyorum. Çıkmıştır belki. Sonuçta popüler
çıkmıştır
bir şey. Çıkmıştır belki. Bence güzel bir kitap. Çok teknik detaylar falan yok içinde ama öyle yazılmış belli ki. Bilerek belki öyle istenmiş. Daha çok kişi erişsin diye. Bence önemli bir kayıt diyeyim. Bu konularda tarihe düşülmesi açısından bir kayıt.
Evet, yani bu tip durumlara şaşırmak biraz tuhaf artık. Hani herkes kullanıyor. Amerikan evet. ordusunun kullanmasına tabii şaşıracak değiliz.
Yani.
Ama biraz da şey yapmak lazım. Hani kaçışı yok belki bunların ama hani her bedava uygulamaya da atlamamak gerekiyor belki de.
Ya bir tabii şey ki oluyor en çünkü azından arkasında. Şöyle. Sonuçta her yüklediğin her uygulamadan sızacak bu veri. Şeyini azaltırsın. Hani daha az sızar. Ama sızacak her yük. Çünkü işletim sisteminin kendisinden de sızıyor. O telefonu elinden bırakman lazım. Bunu sıfırlayabilmek için. O da günümüzde pek gerçekçi bir senaryo değil. Dolayısıyla hiç olmazsa oluk oluk sızmasın da senin bildiğin işte Facebook çalıyor, Twitter çalıyor, Google çalıyor de. Adını koy. Birazcık tabii her gördüğünü yüklememek falan o açıdan mantıklı. Ama işte her gördüğünü yüklemesen de telefonun sadece fabrikasından çıktığı haliyle kullanıyor olsan da yine bir veri çalınıyor. Buna yapacak bir şey yok. Geçtiğimiz, kimin umurunda o da ayrı mesele. Geçtiğimiz salgın başlangıcında bir yerli firma çıktı. Türkiye'nin, yok İstanbul'un salgın haritasını yayınlıyoruz falan dedi. Tabii benim gibi birkaç tane deli çıkıp şey dedi. Ne oluyor lan, hani siz kimsiniz, bu veriler nasıl elde ediliyor dedi. 5 kişi değil toplam bunu diyenler. Ne oldu? Zaten bizim gibi adamlara azar, böyle konularda bizim gibi adamlar azarlanıyor. Niye soruyorsunuz bilmem ne? Niye rahatsız oluyorsunuz? Konu kapandı gitti. Evet. Bir kişi de hani bu bizden çok daha fazla kişilere erişen, attığı zaman mangalda kül bırakmayan isimlerin hiçbirisi bu soruyu sormadı. Kim bu firma, bu verilere nasıl erişiyor sorusunu sormadı. Bizim gibi adamlar soruyor, deli muamelesi görüyoruz. Normal dolayısıyla bunlar olacak.
Öyle, öyle. Daha bizim kredi kartlarından ses yok abi. O konuda bak evet, gitti, o da, tarih oldu.
O yıl dönümü aslında bugünler.
Değil mi? Ha, yıl dönümü, evet.
Bugünler o 473 bin mi, 63 bin mi çalınan kartın yıl dönümü. 2 sene mi oldu? Daha mı fazla oldu bilmiyorum. Bakacağım, doğru. Aklıma geliyor da sırada. Bugünler çünkü yıl dönümü. Ne oldu? Orada da biz sorduk. Bize tutup da yok obsesif bilmem ne dedi bazıları. Onun hı-hı. kendi kartının ben hesabını tuttuğum halde o hesabını sorduğum halde tutup da bize obsesif bilmem ne dediler. Ne oldu işte, o konu kapandı gitti.
Gitti.
Evet.
Bu arada kitabı adı Sistem Hatası. Şeyin Edward Snowden.
Olmuş. Türkiye'de öyle olmuş.
Evet, 27 TL fiyatını da söyleyeyim. Şu anda satılıyor.
Sistem hatası ne ya, Allah aşkına yani. Yani neyse. Hadi öyle olmuş. Türkiye'de varsa şeyini bilmiyorum. Çevirisi nasıldır falan onu bilmiyorum. Birebir midir onu bilmiyorum. Ben ilk çıktığında satın alabilmiştim yurt dışından. Şanslıyım. Ama hani Türkiye'de nasıl çevrildi bilemiyorum tabii.
Evet.
Tavsiye ederim.
Şimdi aslında bu hafta baştan söyleyecektim. Birazcık kısır bir hafta. Çünkü Amerika şimdi aletler çıktı. Onu harcamaya hazırlanıyor. Para harcamaya hazırlanıyor. Onların Kara Cuma'sı geliyor. Bizim de aslında önümüzdeki hafta bu adı Kara Cuma olmayacak. Onu korkup ismini değiştiriyor. İşte Muhteşem Cuma, Pembe Cuma yapıyorlar.
Para harcama Cuma'sı.
Evet. Ama bizde şöyle abi. Bunlar firmalar aynı gün olmasın diye tarihlerini değiştiriyorlar. Mesela filanca 23'ünde, öteki 24'ünde, öteki 25'inde yapıyor. Normalde 27'si bunun. Asıl Kara Cuma.
İyi yapıyorlar.
O yüzden önümüzdeki hafta habire indirim haftası olacak bu şeylerde. Büyük firmalarda.
Evet.
Ve dünyanın konuştuğu şey şu. Mal yok. PlayStation yok, Xbox yok, işte Nvidia ekran kartı yok. Şimdi işte onun haberine geldi sıra. Bu hafta AMD Radeon RX 6800'leri çıkardı. O da yok. Şu anda artık hani teknolojiyi konuşmuyoruz da bu mallar niye yok? Bu ürünler niye yetişmiyor? Herkes bunu konuşuyor yurt dışında. Alabilenler çünkü.
Bu kadar kapışabilecek kadar para varsa insanlarda ne mutlu. Ne güzel. Evet.
Tabii bu Türkiye'de konuşulmuyor. Dünyada konuşuluyor. Onu tekrar vurgulayayım.
Yok satacağı kadar çok alabiliyorlarsa ne mutlu onlara. Bizim daha reel dertlerimiz var.
Evet. AMD bu hafta işte çıkardı kartları, ürünleri. Piyasaya da ufak ufak giriyor. Ama ufak ufak giriyor. Hakikaten orada da belli ki hani önümüzdeki seneye kadar, yani önümüzdeki bir ayda böyle taneyle gelirse gelecek. Birazcık şey de şanslarına, doların bu hafta biraz ateşi düştü. O da birazcık hani ekran kartı fiyatlarını genel olarak aşağıya çekti. Ama hani 6800'ü şöyle özetleyeyim, zaten çıktı bizde de incelemesi. Normal oyunlarda gayet hani 30 serisiyle kapışan ürünler. Ama şey de geri kalıyor. Evet. Ray Tracing performansları geri kalıyor. Çünkü Nvidia orada erken girmenin avantajı da yeni ikinci nesle geçti.
Nvidia ikinci neslinde, AMD evet. Birinci ilk neslinde bir fark olacaktır. Ama bu sefer AMD ekran kartı almak taviz vermeyi gerektirmiyor.
Aynen öyle.
Performanstan taviz verip ya idare ediyoruz falan demeyi gerektirmiyor. O yüzden yeni bir dönem.
Başladı, evet.
Bu hafta PlayStation 5 de çıktı. İnsanların eline de ulaştı, satın alanlara ulaştı. Hı hı. Onlar da işte alabilenler onun keyfini çıkartıyor. Bu yeni ürünlerde ben zaten her yıl aynı şeyi söylüyorum. Bir sonraki seneyi hani öyle yok sıralarda beklemek, bilmem ne yok, bilmem F5 tuşuna basa basa refreshman yağ yapmak falan gibi şeyiniz yoksa 2021'i bekleyeceksiniz. Bir sonraki seneyi bekleyeceksiniz. Çünkü hı hı. Yılbaşı Batı'da yılın en yüksek işte alışverişin yaşandığı ve alışveriş çılgınlığı. Doğu'da da işte yok bekarlar günü falan diye ona yanaştırma bir şeyler var. İcat edilmiş şeyler. O çılgınlıktan nasıl nasip olur alırız diye icat edilmiş şeyler var. Bir tüketim çılgınlığı yaşanıyor. Yani pre-orderlar bilmem neler yok gece bilmem kaçta sipariş açılmış beklemeler falan. Bunlarla uğraşmayacaksanız Ocak ayını bekleyeceksiniz. Ocak ayında her şey düzelmiş olacak. Büyük ihtimalle. Hep böyle olur.
Evet.
Bırakın yılbaşı şeyine. Tabii yılbaşı değil aslında Batı'da. Noel. Hı hı. Noel'i kutlamayanlar da yılbaşı. Çünkü onlar aynı hafta olduğu için birbirine karışıyor. Öyle evet. Bir sıkıntısı var. Yani ben o yüzden yılbaşı deyip geçiyorum. Yani bu alışveriş çılgınlığı evet sürecek. Ocak ayında rahatlayacak. Hı hı. Bekleyin. Ocak ayında rahat rahat alın. Ben aynı şeyi yapıyorum. Bekliyorum. Kasım ayında, Aralık ayında hiçbir şey satın almıyorum. Ya bu itiş kakışa girmektense.
Evet.
Ocak ayında alırım. Elime geçer.
Bir de şöyle bir durum var. Tabii bu satış haftalarında kampanyalar oluyor. Ama çok evet. Yeni ürünlerde o genelde öyle süper fiyatlar görmüyoruz zaten. Yani sen işte 500 dolarlık konsolu 400'e alamıyorsun genelde. Hani yeni çıktığı için alamıyorsun.
Evet, evet. Tabii ki.
O yüzden dediğin gibi beklenmesi lazım. Acelemiz yok. Evet. Yani bizim ekstradan şöyle bir beklentimiz konsolda var. İşte Aralık ayında vergisi düşecek dendi. Ek gelen vergi geri gelecek deniyordu. Bir kere dendi, olmadı. Önümüzdeki ay evet. Olur mu? Ben zannetmiyorum ama yine de bekleyin tabii.
Olmaya da bilir. Şaşırmayın.
Hı. Evet.
Şaşırmayın.
Samsung'la ilgili bir haber var. S21'i daha erken çıkartabilir deniyor. Hatta şöyle bir dedikodu var. Bu sefer S21'de opsiyonel kalem koyacaklar. Ama bunun karşılığında Nota'da belki veda edilecek diye böyle bir haber çıktı. Bu dedikodu. Hani bu şey değil şu anda.
Yani Note'la S serisinin birleşeceği dedikodusu yıllardır olan ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir şey. Şimdi S21 bir kere onun adı büyük olasılıkla S30 olacak.
Olabilir.
Şimdi dolayısıyla bu şey olabilir. Bu haber bir semantik bir şey olabilir. İşte Note 20 bu haber şey diye çıktı çünkü Note 21 çıkmayacak diye çıktı. Hmm. Ha 21 çıkmadı 30 çıktı. Hani yine yalan söylemedik haberimiz doğru. Öyle bir semantik soytarılık olabilir bunun arkasında. Evet, Note'la S serisinin birleşeceği yönünde bir söylenti eskiden beri var. Tabii ki cihazlar da birbirine gittikçe yakınlaşmış durumda. Bir kalem ayrıştırıcı özellik olarak kalem kaldı geriye. Fakat bir yandan şu var. Note bence Samsung için S serisinden daha önemli bir değer. Samsung'un yarattığı bir seri, hani bir saygınlığı olan, şey olan hani Note diye bilinen, herkesin taklit etmeye çalıştığı, her Çinli üreticinin bir Note'u var. Hmm. Ve evet alternatifi yok. Hani ben bazı videolarda diyordum Android'in temsilcisi budur. Vücuda gelmiş şampiyonu budur. Hani bunu öldürülmesi bence çok böyle garip bir hamle olur.
Peki şeye ne diyorsun abi? S çıktı.
Pek ve sanmıyorum.
Samsung da diyor ki notçular kalem alsın. Ben kalem yaptım. Bu da bunda çalışacak mükemmel şekilde. Bu sence sempati toplar mı? Çünkü i̇şte kalemi bu, saklayacak hayır, yerimiz hayır, olmayacak. Hani öyle bir şey olsa.
Samsung'un kendisinin ne kadar farkına da olduğunu bilmediğim bir şey var. Not çok değerli bir şey Samsung için. Bir başarı. Ona zarar ver. Zaten Samsung bir süredir o Not üzerinde denemeler yaparak hata yapıyor. Hı. Ben bunu Not 10'dan beri söylüyorum. Lite'ın Not Lite'ın falan olması bir hata. İşte bu sene mesela 20'de düzle ultra arasında çok fark olması bir hata. Not bu böyle oynamayı kaldıracak bir seri değil. Bu sene kalemin yerinin değişmesi bence kabul edilmeyecek bir hata. Bunda oynanmaması gerekiyor. Bu özel bir seri. Profesyoneller kullanıyor daha çok. Samsung için bir başarı. Hani zamanında işte arkası plastik falan bir seriyi bu noktaya getirebilmek Samsung için bir başarı. Bunu korumaları gerekiyor ama hani heba etmeyi seçerlerse de bir şey diyemem. Şöyle bir şey var. S20'de, Note 20'de bence Samsung'un yüzünü güldürmedi.
Evet.
Belki hastalık dönemiyle alakalı, belki de artışların, ilerlemelerin yavaşlamasıyla alakalı. Çünkü Note 20'de çılgın bir yenilik yok. Daha önce de Note 9 ile 10 arasında da yoktu belki ama hani bir kere öyle bir ufak artış görüldü. Tamam hani bir kereliğine tamam dendi ama daha iyi bir şey bekleniyordu tabii Note 20'de. 120 Hz falan şey değil. İnsanları öyle deli gibi heyecanlandıracak bir şey değil. 120 Hz ekran pili bitiriyor. Ne oluyor? Disable ediyorsun. Ne oldu o özellik? Dolayısıyla Note 20'de, S20'de bence çok heyecan yaratmadı. O yüzden nasıl bazı oyunlar her sene çıkıyor çıkıyor ondan sonra bir yerde firması diyor ki yok bu artık bir sene ara verilsin diyor. Need for Speed, Assassin's Creed falan hep böyle oldu. Belki Samsung da onun sıkıntısını yaşıyor. Belki bir sene Note olmasa seri kendine gelecek, gençleşecek. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben şeyden eminim. Ya eminim dediğim elimde bir bilgi falan yok. Kendi düşüncemle. Bu yeni telefonların adı S21, Note 21 olmayacak. 30 olacak bence. Çünkü 21 yani saçma sapan bir rakam. Evet. Niye? O zaman 11 olurdu. Niye 11 olmadı da Note 20 oldu? S20 oldu. S11 olmadı.
Doğru.
Değil mi? S10 diye bir şey, S11 diye bir şey yok.
Yok.
Note 11 diye bir şey yok. Biliyorum onu. Bence 20-30 olacak bence yeni telefonlar. Ha şeyi bilemem. Hani dersin ki işte 2020 Note 20, 2021 Note 21. Onu kollamıyorlar bence.
Bence de.
Ha, ama öyleyse de bir şey diyemem ama bence onu kollamıyorlar. Onlar hani 11 falan gibi garip böyle bir sayıya gelmek yerine 10 yaptılar, 20 yaptılar. Bence o 30-40 diye gidecek. Ha belki yanılıyorumdur. Ya şey benim düşüncem bu.
Sana katılıyorum abi. Yani eğer notu kaldırıp S'e kalem desteği getirirlerse o iş biter. O aynı şey o asla olmaz.
O kitle basar gider. O not pahalı bir telefon ama bir kullanıcı kitlesi var. Genelde o telefonun fiyatına bakmadan satın alıyor. Yüksek fiyatına rağmen yeni not çıktı diye satın alıyor. Benim çevremde var bu insanlar. Belki her sene almıyor ama telefon alacağı zaman eski not bittiği zaman o senenin notunu satın alıyor. Başka markaya telefona da bakmıyor. Parasını da veriyor. 10 bin liraysa 10 bin lira, 15 bin liraysa 15 bin lira veriyor. 2-3 sene daha kullanmak üzere alıyor. Hepsi gider. Dağılır gider o insanlar.
Abi bir de şey var. Şimdi alternatifi olmayan bir ürünü kaldırıyorsun. O da biraz
evet,
saçma.
Evet. Evet. Ya dolayısıyla bu bir dediğimiz gibi dedikodu belki de çok konuşmaya gerek yok. Olursa konuşuruz. Şey bayağı konuşacak şey çıkar.
İlk defa bu sene şöyle bir tepki geldi Samsung'a. Biliyorsun orada Exynos Snapdragon ayrımı var ya. İlk defa evet. Ben bu kadar eleştirildiğini gördüm bu konuda. Yeter
evet,
artık diyor insanlar.
Bu sene evet o ayrım çok tepki çekti. Daha önceki senelerden daha fazla tepki çekti. Biraz hatta o kadar oldu ki şey düşünülmeye başlandı. Manipüle mi ediliyor? bu tepki. Çünkü bu sene Exynos'la Qualcomm arasında bariz bir fark var. Çok daha belirgin bir fark var. Bir sürü video falan yayınlandı. Çok daha belirgin bir fark var. Dolayısıyla tabii aynı ürün, iki farklı deneyim. Tepki bu sene yoğun oldu. Ben şeyi düşünüyorum. Exynos'un yaşlandığı gibi bir durum var. Hani onun içindeki çekirdekler M2, M3, M4 her sene bir yenileniyor ama şey lazım, bir ona da bir gençleşme lazım.
Evet.
Bir sil baştan lazım belli ki. Çünkü bu sene Qualcomm'la arasındaki fark hem enerji tüketiminde hem performansta çok açıldı. Özellikle enerji tüketiminde çok açıldı. Evet, bu seneki tepki hiçbir zaman olmamıştı. Bu kadar güçlü olmamıştı bu tepki.
Evet.
Biz de işte Exynos'lu ülkelerden olarak... ben gerçi şeyi zaten anlamıyorum. Niye Exynos'lu ve Snapdragon'lu var? Hani onu zaten merak ediyorum. Biz Exynos'lu ürün kullanan ülkelerden birisi olarak biz de hani mağdur taraftayız. Daha parasının daha az karşılığını alan taraftayız. Biz belki de sesini yükselten taraftayız.
Hakikaten senin dediğin gibi notu biraz dinlendirip belki böyle bir global Snapdragon'la bir büyük geri dönüş yapılsa daha mantıklı olur.
Belki, belki. Ya da işte Murat, hani aslında S'i bırakıp notta toplasan insanları belki de. Belki de.
Değil mi?
Tabii ben satış sayılarını falan bilmiyorum. Notun satışı S'ten azdır.
Öyledir.
Daha pahalı, daha yüksek ti genelde. Azdır tabii ki. Ya da bilemiyorum. Şimdi kalem özel bir şey. O kalemden tamam, kaç kişi kullanıyor falan ayrıca tartışılır. Evet. Not sahibi olup kalemi içinden çıkartmayanlar da var. Çok doğal. Çok doğal. Ama hani onu işte feda edersen geriye pek bir şey kalmıyor.
Evet, evet.
Aynen. Özelliği kaçıyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Dediğim gibi belki fazla konuştuk aslında. Hani
olsun, zaten sadece konuşacak bir şey yok
artık. Şaya, söylenti.
Evet. Apple telefon yavaşlatma davasından 113 milyon daha ödeyecekmiş. O da orada sürüyor.
Evet. Konu kapanmadı daha.
Kapanmadı, evet. Ya Apple... çaktırmadan throttle yapıyordu telefonları. Pek söylemiyordu da bunu yaptığını. Ama ortaya çıktı. Tabii bu davalık oldu. Apple anlaşma yoluna gitti. Çünkü hani inkar edecek bir şey yok. Etmediler de zaten. Şimdiki telefonlar artık bu tip şeyleri söylüyorlar. Açık açık söylüyor ama o zaman ya, söylemiyormuş.
Mesele zaten Apple'ın yapması değil, söylememesi.
Söylememesi, aynen.
Çünkü Apple'ın bir açıklama, sözünü kestim, unutma söyleyeceğini. Apple'ın kendince bir teknik açıklaması var. Diyor ki pil, eski telefonda pil aşınıyor. Evet. Kapasitesi azalıyor. Ben de diyor telefonun gücünü biraz kısıyorum ki hani o pil dayansın. Yoksa bir anda pili yutup bitirecek güçlü hardware. O yüzden müşterinin iyiliği için yapıyorum diyor. Hı-hı. Ama bunu söylemedi. Apple'ın çünkü felsefesi hani ben senin yerine düşünüyorum, sen yorma kafanı, ben kararları senin yerine veriyorum ya. Bütün her ürününde, her şeyinde kafası bu ya. İşte şimdi başına bela oldu. Çünkü bunu insanlar, bunu söyleseydi bu dava mava olmayacaktı.
Öyle.
Söylemeden yaptığı için bu oldu.
Hani niye sonradan 113 daha ödüyor diyenler olabilir. Şimdi Amerika'yı biz tabii kocaman bir ülke olarak görüyoruz da Amerika eyalet aslında. Birçok eyaletten oluşuyor. Evet. Bazı eyaletler sonradan eklendiği için böyle olmuş. Onu da söyleyelim.
Tabii bu arada bu telefon bütün dünyaya satıldı. Bu uygulama bütün dünyada yapıldı. Ama sadece Amerikan vatandaşlarına tazminat ödeniyor. $15 mı ne bir şey ödeniyor. Tabii Amerika dışındakiler aynı mağduriyeti yaşadıkları halde herhangi bir hakları yok.
Öyle. Ama Apple'dan bu hafta başka bir hamle geldi. O daha çok konuşuldu. Apple küçük firmaların artık $1 milyon az kazanıyorlarsa gelirlerinde %15 komisyon ödeyeceğini açıkladı. Komisyon oranlarını düşürdü. Evet. $1 milyon altındaysan tabii. Tabii bu durumdan oldu. Epic dışarıda kaldı yine.
Evet, evet. Asıl hani baskıyı yaratanlar, onlar bir grup kurmuşlardı Apple üzerine baskı yapmak için bu konuda. konsorsiyum gibi bir şey kurmuşlardı. Ama onlar dev firmalar oldukları için bundan yararlanamıyorlar. Küçükler. Apple da sonuçta bir şey yapıyor ama aslında o da karından pek bir şey kaybetmiyor. Çünkü zaten işte ayda 5 tane lisans satan adamdan daha az para alacağım diyor.
Hatta abi.
Yine iyi bir şeydir ama birazcık PR hamlesi.
Robin Hood gibi bak, zenginden alıyor, fakire veriyor.
Evet, evet, evet. Bu arada Epic davası ayrıca sürüyor.
O başka, o başka.
Çünkü tabii. Epic davasındaki mesele komisyon değil. O Epic'in kendi...
Evet.
Kendim bir şeyler satacağım uygulamamın içinde istemesi.
Başka konu.
O ayrıca sürüyor. Yani birkaç paralel dava var. Birisi Epic kavgası. Birisi bazı büyük firmalarla Apple arasındaki komisyon kavgası. Amazon'a yanılmıyorsam zamanında taviz verilmiş, güzel bir teklif sunulmuş, şey opsiyon sunulmuş. Onun başkalarına sunulmaması kavgası var. İşte bu da ayrı bir boyutu.
Evet.
Büyük bir kavga. Bir sürü cephesi olan bir savaş bu.
Microsoft Windows 20 Kasım itibariyle 35 yaşında.
35 yaşında, evet.
Evet.
Windows 1.0'dan bugüne gelinmiş. O linkte güzel bir version şey de var. Yazısı ya da çalışması var. Güzel fotoğraflarla, şeylerle. Tabii orada mesela oradaki bazı fotoğraflarda incelerken de şunu hatırladım ya da şunu fark ettim. Aslında Windows ilk çıktığında işletim sistemi değil. Bir mesela orada Bill Gates'in elinde kutusu var. Orada dikkat edersen grafik environment yazıyor. Grafik çalışma ortamı. Çünkü normalde text ortamında sen çalışıyorsun bilgisayarda o zamanlar. O grafik ortam. Aslına bakarsan Windows 95'e kadar tam anlamıyla bir işletim sistemi değil. Çünkü DOS olması gerekiyor. DOS varsa üzerine kuruyorsun. DOS'tan zaten Win yazıyorsun, Windows açılıyor 3.1'de falan. O tam anlamıyla bir işletim sistemi değil. 95'le birlikte bilgisayar şeyden açılmaya başlandı. Windows'tan açılmaya başladı ama DOS 95'te bile hala altında DOS vardı. Her ne kadar şey gerekmese bile, hani DOS'u önceden kurman şartı olmasa bile DOS üzerinden çalışıyordu yine. 98'de falan bağlarını kopardı. Belki hani şey mi diyelim, Windows 2000 midir acaba tam böyle işletim sistemi olduğu hali?
Yani
belki, ya da bizlerin pek tanışmadığı Windows NT.
NT.
Tanışmadık pek. Windows 3.1 kullanıyorduk. Biz NT işletmeler kullanıyordu. Yolumuz kesişmedi. NT bir öyle DOS'un üzerinde shell falan değildi. Zaten başka Intel dışında işlemcilerde de çalışıyordu. Belki Windows NT asıl şeyi.
Bence de.
Ayakları üzerine kalktığı. Zaten şu anda kullandığımız Windows 10'da Windows NT'nin çocuğu, torunu.
Evet.
Windows 3.1'in torunu değil. Evet, 35 yıl olmuş. Ben 3.1 ile tanıştım. 3.0'ı falan görmedim. Öyle 1'i 2'yi bir gün videolardan görüyoruz. Şeyde görüyoruz. Belgesellerde görüyoruz. Bir de onun çok güzel bir Steve Ballmer'lı falan reklamları var.
Evet.
Ya bir bugün saç baş yolduran. Gerçi o reklam da şey, aslında o da parodi, aslında şey değil hani, gerçekten
yani
öyle satmıyor hani, o da çünkü şeyin de onun, o da şeyin şakasını yapıyor orada. Araba satıcıları var öyle Amerika'da, ikinci el falan, onların şakasını yapıyor aslında da tabii şey anlaşılıyor şimdi, biraz hani güzel bir şaka değil hani, güldürmüyor.
Ya da işte abi genel şaka yapınca globalde anlaşılmıyor bazen.
Evet, evet, evet. Evet, 35 yıl olmuş, bu tabii önemli bir şey. Çünkü beğensen de beğenmesen de bugün Windows, işte bilgisayar satın, bilgisayar kuruyorsun. İşte işlemcisini, anakartını, RAM'ını falan farklı markalardan alarak evinde bir bilgisayar oluşturuyorsun. Üzerine aynı Windows'u kuruyorsun. Tek ortak nokta o oluyor. Birleştiren nokta o oluyor. Windows tarafından baktığında da şey tabii çok büyük başarı. Hani İşte öyle sağdan soldan toplanmış bir şeyin üzerine kuruluyor, çalışıyor. Ha, pürüzler elbette var. Ama bir yandan da o Windows olmasaydı bilgisayar bu kadar yayılacak mıydı? Hayatlara bu kadar girecek miydi? Bence başarıdır. Ha, ama tabii ki daha iyi olabilecek bir sürü yönü var. Ya da olmamış bir sürü yönü var. Hala hani Windows 10'da bile insanı isyan ettiren gariplikler var.
Oluyor canım.
Bazı şeyler derinleşiyor da işte şu settings'in iki tane şey olması, kontrol panel ayrı, settings ayrı olması herkesin bildiği bir gariplik. Bazı peki, şeyler derinleşiyor.
Senin, yani Windows 10'u hepimiz şu an kullanıyoruz artık. Zaten şey de yok. Hani Windows 11 yok. O da değişti. Evet. Windows 10'da devam ediyoruz.
Windows 10 kendi içinde güncelleniyor.
Evet. Windows 10'u saymazsan senin böyle ya en çok beğendiğin Windows sürümü ne oldu? En keyifle kullan ya da en az sorun yaşadın.
7 iyiydi. Bence 7. XP ile çok anlamaya çalıştık. Hani XP'yi bir geçiş dönemiydi bence. Hı hı. Ama sonra Windows 7 her şey düzgündü. Vista ile mutsuz olduk. Evet. 8 de mutsuz etti. Ama 7 iyiydi. Yani 7'nin şey kısmı da iyiydi. Yok işte içine çeşitli uygulamalarla modifiye ediyorduk. İçinden bir şeyler söküyorduk, bir şeyler takıyorduk falan filan. O işlere de geliyordu. Modlamaya da geliyordu. Windows 7 bende iyi anılar bıraktı.
Aslında 8 de çok kötü değildi de 8 bizi tablete zorlamıştı. Tablet arayüzüne zorlayan bir şeydi.
Yani 8.1 ile falan bir şey yaptılar ona. Evet. Yani son dakikada bir kurtarmaya çalıştılar durumu. Evet. Ki evet 8.1 ile biraz daha tahammül edilebilir bir duruma gelmişti ama yok o da Vista gibi hatırlamak istemediğimiz deneyimlerden. Hı hı. O da olmadı. Tutmadı.
Bir de abi Windows M vardı. Onu ben hiç kullanmadım.
Bile. Evet. Windows 98 ME. Ona çok lanet edilir. Çok küfür edilir. Aslında bir günah yoktu onun. Oradaki sorun şeydi. Vista'da da aynı şey yaşandı. Bazı mesela ME ile benim bildiğim bu System Protection denen şey geldi. Fakat donanımlar bunu kaldıracak şey de değildi. Yapıda değildi. Ben evet. Mesela Windows 98'de hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü o sistem restore'u falan daha bilgisayar kurulur kurulmaz kapatıyordum, disable ediyordum. Hiçbir sorun yaşamıyordum. Vista aynı şekilde. Vista bayağı bir şeyi değiştirdi. İnsanların elindeki bilgisayarlar, donanımlar uygun değildi. Dolayısıyla Vista ile sorun yaşadılar. Eğer güncel bir bilgisayarın varsa, Vista ile birlikte çıkmış bir bilgisayarın varsa aslında bir sorun yaşamıyordun. Ama büyük değişimler böyle bir kırılmayı getiriyor beraberinde. Geriye uyumsuzluk bozuluyor. O sürümde dolayısıyla lanetli oluyor böyle, kötü anılıyor.
Evet. Yine Microsoft'la devam ediyoruz. Teams uygulamasının masaüstü web sürümleri yayınlanmış.
Evet, bu Zoom gibi ama şeysiz. Sınırsız diyor Microsoft. Hani 45 dakika falan sınır yok diyor. Ben kullanmaya hani bir nasıl bir şey diye bakmaya çalıştım bu haberi hazırlarken. Vallahi ofis gerekiyor gibi gözüküyor. Ha şey tamam. Misafirsen sen hani bir toplantıya çağrıldıysan Microsoft account'un olması falan gerekmiyor. Ama hani tıkladım işte sizin ekleyelim falan diyor sana. Basıyorsun. Bir türlü sonuca varamadım yani. Kayıt olmaya çalıştım falan filan. Bir türlü sonuca varamadım. Ama kullanan varsa evet böyle bir masaüstü telefondan, mobilden değil masaüstünden girebiliyorsun. Web'den girebiliyorsun yazılım kurmadan. Ve zaman sınırı yok diyor.
Evet. Oyun dünyasına geçebilirim. Bu arada tabii hazır oraya geçmeden minik bir ara vermiş olayım. 1353 kişi izliyor. Herkese tekrar teşekkürler. Arada katılanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum.
Sağ olsunlar. Kesintili falan başladı ama neyse bu zamana gelebildik.
Bir sorun kalmadı abi şeyi değiştirince.
Evet.
Onun dışında yine bizim Twitch kanalımızı hatırlatayım. Oraya da gelebilirsiniz. Orada da yayınlarımız oluyor. Ben yoksam Umut yapıyor. Uğur biraz yok. Onun da bazı başka işleri var ama o da gelecek. Onu, tamam. Onu da yine Twitch TeknoSeyir olarak takip edebilirsiniz. Prime'larınızı bekleriz. Kullanmadığınız Prime'larınızı. Oyun demişken oyun dünyasıyla devam edelim. Zaten çok da fazla bir şey yok. Bu ilginç bir haber abi. Oyun oynamak mutlu ediyormuş.
işte. Hani psikopat yapıyordu. Geçen hafta psikopat yapıyordu. Bu hafta mutlu ediyor. Herkes bir haber üretiyor bu oyunlar üzerine.
3274 kişi üzerinde yapılmış bu araştırma. Oyun oynamanın mutlu ettiği sonucu ortaya çıkmış. Bu kadar basit.
Mutlu etmezse oynar mı adam zaten? Değil mi? Sonuçta bu para kazandırmıyor, bir şey yapmıyor. Oyna hiç, hani Dark Souls'un niye oynuyor o zaman diyebilirsin. O mutlu etmiyor çünkü. Kahrediyor kesinlikle. From Software'in el attığı her şey kahrediyor sadece. Ama yine oynanıyor. O da bir şeyden, o şeyden keyif almak, ızdıraptan keyif almak. Biz her acının şeyi olmuşuz. Neydi? Bulamadım kelimeyi şimdi.
Tiryakisi.
Tiryakisi olmuşuz her acının. Onun dışında hani mutlu ediyor. Evet, tabii ki mutlu olmasa oynamaz bugün. Hayvanlarda da oyun var. Kuşlar oynuyor. Başka hayvanlar oynuyor. Hani görüyorsun, kuş kayıyor. Kaydıraktan kayar gibi çatıda kayıyor mesela. Hani kayıyor, çıkıyor, bir daha kayıyor. Oyun, bu oyun. Hayvanlar oynuyor. Köpek sopayı alıyor, getiriyor sana, at diye. Demek ki bir oyun diye bir keyif var.
Bir daha bir şöyle bir durum var. Bu denedikleri oyunlarda senin dediğin aslında doğru. Hani Dark Souls'u oynatsak belki intiharın işine gelirler de, burada oynatılan oyunlarda bir de sosyal yön varmış. Yani oradaki mesela topluca bir oyun oynuyorsun. Orada başka adamlar var ve onlar gerçek. Hani bilgisayara karşı oynamıyorsun. Bu sosyalliğinin de orada o insanlarla konuşmanın da rahatlattığını söylüyorlar.
Ya bazen cehennem de olur o tabii.
Tabii canım.
Bazen çok güzel şeyler de olur. Hani bazen, çünkü ben Destiny oynarken falan yaşıyordum. Konuşmadan etmeden çok güzel bir deneyim yaşıyorsun. Tanımadığın adamın biriyle öyle ayda kraterin içinde karşılaşıyorsun. Ve konuşmadan etmeden bir şeyi birbirine anlıyorsun, bir şey yapıyorsun. Senin ne yapmak istediğini o anlıyor falan. Bir şey yapıyorsun. Güzel bir deneyim oluyor. Ama bazen de tam tersi de oluyor. Cehenneme de dönüşebiliyor.
Tabii abi, şöyle hani beddua orada... var. Counter Strike'da Rus server'ına düşesin. Yani.
Değil mi? Evet. Ya şimdi mesela bazı oyunlarda hep şey yazar. Bir şeyler oyunun başında işte yasal bilmem ne şeyler yazarken der ki online oynarken oyun deneyimi değişir der. Değişebilir der. Çünkü senin psikopatla mı karşılaşacağını, akıllı uslu adamla mı karşılaşacağını bilmediği için öyle, ben hani sayım suyum yok demeye getirir firma. Online'da ne karşılaşacağını ben bilmem der. Birazcık bu araştırmada tabii o aslında orada, bu araştırmanın bence yumuşak karnı da o. Evet. Şey değil ki, hani çıldırabilirsin de online oyunda. Biz en basit, en masum örnek işte Battlefield 3 oynuyorduk, 4 oynuyorduk. Ne oluyor? Herif 8 kişinin bineceği helikopteri alıyor, gidiyor. Sen uçak gemisinin güvertesinde kalıyorsun, zıplıyorsun, başka yapacak bir şey. Herif alıyor 8 kişinin bineceği helikopteri, alıyor gidiyor, çakıyor bir yerlere. Sen öyle uçak gemisinin güvertesinde dönüp duruyorsun. Senin bir karşıya gitme şansın yok, seni o götürecekti. Herif bilmiyor, etmiyor. Hani kötülüğünden de değil, bilmiyor. Girmiş oyuna, bilmiyor. Olur böyle şeyler, olur. Capture the Flag oynarsın, herif kapar bayrağı. Değil mi? Yanlış tarafa
yanlış
gider.
Yanlış yere gider.
Yanlış tarafa gider. Hani olan şeyler bunlar. Hani bunlar adamı çok sinir de edebilir. Ama güzel şeyler de olabilir. Hani tabii, şöyle kesip atmak zor.
Şeyi söyleyeyim. Mesela o oyunlardan bir tanesi Animal Crossing. Yani baktığın zaman.
Evet. Ne yapıyor? Farmville gibi bir şey mi? Nedir ya? Öyle çiftlik miflik şey galiba. O bu.
Baktım. Çok sevimli bir şey oynamadım.
Çıldırdı o. Bu karantina ile birlikte o zirveye vurdu o oyun. Hani bizde Switch yok zaten. O Switch oyunu mu? Başka platformlarda da var mı bilmiyorum. Cici bir şey tabii ki.
Yani bir yanda da tabii Valhalla'da adam kesmek var baltayla. O da rahatlatıcı bir şey olabiliyor.
Bloodborne rahatlatıcı bir oyun bence.
Bence de kesinlikle.
O da From Software ama domuza baltayla vurmak terapi etkisi yapıyor orada.
Tabii o domuzlar bu oyunlardaki domuzlara, küçük şirin domuzcuklara domuz, benzemiyor.
Domuz otobüs büyüklüğünde Bloodborne'daki. Ama bizdeki balta da öyle böyle değil. Neyse güzeldi. Yine PlayStation 5 bahanesiyle Bloodborne'u hatırladık da o yüzden bu sene, bu hafta Bloodborne'un lafı açıldı. Onu da dün görmek için, çalışıyor mu görmek için yükledik. O sayede bir Yarnam'ı ziyaret etmiş olduk tekrar. Evet. Bir daha öldük.
Gerçi sen Dark Souls'a da baktın ama. Orada da pek
Dark
uzun
Souls'a
sürmedi.
Baktım, orada da çukura düştük. Ya Dark Souls çok şey, Demon's Souls. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey de ben bazı şeyleri artık bilerek bazı oyunlara bakıyorum. Diyorum ki bu çok güzel bir şey, ben oynamayacağım. Çünkü hani saracağımı biliyorum. Sarmayayım. İşim başka, yapmam gereken bir sürü işim gücüm var. Aksamış, geç kalmış. O yüzden diyorum ben bunu oynamayacağım ama güzel bir şey. Demon's Souls'ta da onu görebiliyorsun. Yani buna kapılır gidersin. Onun daha sonra bir sürü de Dark Souls işte serisi var. Oyunları var. Ya bu harika bir şey. Ben buna sararım diyorsun. O yüzden oynamıyorsun. Ben öyle yapıyorum.
İyi yapıyorsun abi.
Zamanı olan, işi gücü olmayan oynasın. Gayet. Çünkü tabii ki bir keyif veriyor. O şey yaptın mı? O oyunun işte bir zorluğu var ama her ileri doğru bir adım attığında, bir ilerlettiğinde oyunu bir keyif veriyor tabii ki. İşte oyun keyif verdiği için oynanıyor. Doğru. En başta konuştuğumuz şey. Zamanı olan keyifle oynasın. Ben şimdi bazı dediğim gibi mesela ne Horizon Zero Dawn mı ne, ben ona baktım. Ha dedim, bu tam benim oynayacağım bir oyun. O yüzden oynamıyorum. Çünkü zamanım yok. Zamanım yok. Oynamamam lazım. O zaman da başka işler yapmam lazım. O yüzden ha çok güzel bir şey, oynamıyorum diyorum. Böyle bir sıkıntısı olmayanlar kaçırmasın tabii ki.
Evet evet. Microsoft ve Apple kafa kafaya vermişler. Bu yeni Gamepad'i, Series X'teki Gamepad'i iPad ve iPhone'a uyarlayacaklarmış.
Nasıl yani?
Series X'teki...
Çalışır.
Evet, çalışsın istiyorlarmış orada. Xbox'ın Series X kontrolcüsünü.
Apple şey yaparsa, bir düğmeye basarsa, enable derse çalışır.
Yani değil mi? Aslında birazcık da hani o kadar zorlanacak ne var anlamadım yani.
Ya sonuçta Bluetooth bu kontrolcüler. Ha şey lazım tabii. Belki dört yön ateş... Bunu her zaman çalışır da hani diğer tuşlarının falan da çalışması, belki force feedback ile falan tam çalışması için bir driver yazılması şey lazım. Onu birlikte yazacaklardır. Olursa şey olur ama tabii bu aslında şöyle, Microsoft bunu büyük olasılıkla şey için istiyor. Project X Cloud için istiyor. Hı-hı. Çünkü yeni oyunlar için yeni kontrolcü gerekecek, hani bütün özellikleri kontrolcüde desteklensin diye. Microsoft onun için istiyordur. Apple zaten kendisi o xCloud'a taş koymuştu ama belki şimdi işte yine kavga edenler iki gün sonra sarılıp sevgili oluyorlar. Öyle bir durum söz
bu arada,
konusu belki de.
Kontrolcü demişken abi başı başı öyle bir şey geldi. Bu PlayStation'ın biliyorsun DualSense'inde şu tetiğin bir hassasiyeti geldi ya.
Evet.
Onu şey destekliyor mesela, bu yeni Call of Duty destekliyor. Geldi bize onun şeyi, kodu. PlayStation 4 kodu geldi. Bir onu görmek istedim sadece. Ben normalde PC'de oynuyorum. Ya bir baktım olmuyor. Sonra dank etti. Lan dedim, bunun tabii ki PlayStation 5 versiyonu var ama şeyle, upgrade ile geliyor. 70 liraya upgrade'i aldım. Onu da görmüş oldum. Ve bir daha indirmek zorunda kaldım oyunu. PlayStation 5 olarak.
Tamam.
Yaklaşık yani 40 mı 60 mı, yok 40 GB daha fazla yüklemek zorunda kaldım dosyayı.
Tamam.
Ki sırf multiplayer yükledim. Orada bir anda geldi. Ve tetikler hakikaten tetik oldu.
Tetikte şey var. Eskiden işte Microsoft ne yapmıştı? İki tetiğe de titreşim koydu. Gamepad'de ne oldu? Eskiden sadece Gamepad'de titreşim vardı. Sağda solda. Microsoft Xbox One'la tetiklere ayrıca kendi titreşimini koydu. Şimdi Sony PlayStation 5 ile tetiğe direnç ekledi, sertleşme ekledi. Tetik artık atabiliyor kendini. Hani bir evet, fiziksel atıyor. Bir hareket var. Sadece senin basmandan ibaret değil. Evet. Tetikte bir motor var artık.
Doğru.
Bir direnç var. Onu tabii şimdi daha ileride hani oyunlar kullanacak. Daha böyle şaşırtıcı, zekice efektler yapacaklar. Daha ilk oyunlar. Onlar da öğreniyor. Programcılar da öğreniyor.
Şey hoşuma gitmedi. Yani ben PlayStation 4 versiyonunu aldım. Ama PlayStation 5'e almışım. Olabilir. Çünkü sen daha çok para istiyorsun. Yani o şeyi bile sende hani elinde donanım var ya. Hani yenisiyle oynuyorsun aslında 4 versiyonunu bile. Ama onu bile esirgiyorlar senden. Yani aslında PlayStation 4 versiyonunda bile onun çalışmaması için teknik bir sebep. Ben inanmıyorum böyle bir şey olacağına.
Ama işte o 4'ün kontrolcüsüne göre yazılmış. Yani bilemiyorum. Hani şöyle teknik sebep de olabilir, bilmiyoruz. Çünkü SDK denen yazılım geliştirme kitleriyle yapılıyor bu. Hı-hı. Geliştirme. PlayStation 4'ün SDK'sında o şey yoktur. Hani olabilir. Yok olabilir. O yüzden programcının ekleme olanağı olmayabilir. Ya da şeyi bilmiyorsun ki, bu konsol geliştirme ortamı bambaşka bir şey. Hı-hı. Sony şey demiş de olabilir. Koymayacaksınız ha. Koyarsanız.
İşte ben öyle zannediyorum.
Çekerim kulaklığınızı demiş de olabilir. Bilemez. Bilemiyoruz onu. Hı-hı.
Bence öyle.
Bilemiyoruz.
Ama bunu şunun için söyledim. Bir sonraki haber onunla bağlantılı. PlayStation 5 oyunlarında 120 Hz desteğiyle ilgili bir sıkıntı var. Yani Xbox'ta çatır çatır 120 olan oyunlar, bir bakıyorsun PlayStation 5'te yok. Evet. Geriye oyumda, özellikle bu az önce bahsettiğim geriye oyumda kimse konuşmayınca bu hafta bir yapımcı konuşmuş, hatta şey, yanlış hatırlamıyorsam Rocket League'in yapımcısıydı, evet, o diyor ki
tamam,
Xbox'ta diyor 120 Hz zaten eski donanımda bile gelmişti, hani donanım olarak her şey yazılımla uyumluluk vardı, buraya diyor senin az önce bahsettiğin şey bir tane Switch'i enable etmek kadar kolay diyor, hani yeni Xbox için,
evet,
ama diyor Sony'de yoktu hiç. Çok daha zordu ve çok çok daha çalışmamız lazım eski oyunları 120'ye getirmek için, adapte edebilmek için diyor. Ve diyor bunun için açıkçası zamanımız yok diyor.
Bir de hadi onun oyunu birazcık yaşlandı artık.
Evet.
Hani hala oynanıyor da kaç yıllık Rocket League, dolayısıyla onlar uğraşmayacaktır.
Uğraşmayacak
ya, bu işte bir geçiş dönemi Murat. Bütün sancılar aynı yere gelip çıkıyor.
Sonra ama işte uğraşmıyorsun, ama günün sonunda bir iki tane konsol var. Birinde oluyor, birinde olmuyor oluyor bu durumda.
Olmuyor. Artık o öyle. Şimdi şey de yok. Xbox'taki resume, hani evet, oyunları diske atıp bütün cihazın aslında RAM'ını suspend duram aslında o iş. RAM'a atıp şey yapmak, pardon suspend duram değil, pardon, hibernate aslında.
Hibernate.
Hard disk, çünkü diske atıyor şeyi, RAM'ın bütün içeriğini bir dosya halinde SSD'ye atıyor. Sonra oradan çağırınca bıraktığın yere gelmiş oluyorsun. O da yok PlayStation'da, ama yok. Aynı hardware aslında bunlar. Hı. Aynı hardware ama yok. Öyle seçilmiş. Yani o bir ileride bunların bir gün olmayanların bir güncellemeyle gelmemesi için pek bir neden de yok. Firmaların isteğine bakıyor. Hı. Keyfine bakıyor.
Ama bu nasıl, demek ki İşte senin az önce bahsettiğin olay abi. Hani eski oyunların bazen mümkün olmuyor böyle güncellenebilmeleri. Hani bir Switch'i açmak kadar kolay olmuyor. En azından PlayStation 5'te öyle olduğunu öğrendik.
Ya tabii ki, tabii ki. Ya her şeyin bir ekonomik boyutu da var. Çünkü bir o iş için o programcıların işte açıp onu günlerce uğraşması. Yani bir gün olsun, tamam. Bir gün de olsa onunla uğraşması. Sonra onun bir iki günde test edilmesi falan. Firma şey diyebilir, kardeşim benim günüm şu kadar para, hani değmiyor uğraştığımıza da diyebilir.
Evet.
Ya da ekibi işte yeni yapılan bilmem ne XY Project bilmem ne oyunuyla uğraşırken o adamlara durun ya şu bizim eski oyuna bir daha bakın demek, yok kardeşim adamların akışını bozmayalım diyebilir firma. Hı-hı. Bilemeyiz, bu kapalı kapılar arasında olan şeyler, ama sonuçta maddiyata gelip dayanan şeyler.
Öyle. Evet. Bakıyorum, bu son haberimmiş.
Evet.
Şimdi tabii bu arada az önce hani o internet bağlantısı sorununu yaşayınca birisi şey dedi chatte, hakikaten olabilir. Geçen de olmuştu. Geçen karantina başladığı zaman insanlar evine kapanınca internette bazı saatlerde sıkıntı yaşıyorduk, hatırlarsan. Yoğun saatlerde şimdi, özellikle.
Çarşamba günü de konuğumuz dedi ki ben dedi internet kullanımını gözlerken şeyi dedi anlıyorum. İşte cuma namazı saatini, yok karantina saatini, iş mesainin bitmesini, başlamasını falan internet kullanımı grafiklerinden görüyorum demişti daha. Belki de evet, belki de şimdi şey, bugün başlamadı gerçi sokağa çıkma yasağı ama.
Ama her yer kapanınca.
İnsanlar öyle davranıyorlar. Evet, bugün evet. Sanki 8'de başlıyor gibi davrandılar. Bilmiyorum, belki internete abanmışlardır, bilemiyorum. Öyle bir şeyse işte neyse, biz yine kotardık, yayını tamamladık, haftaya görürüz.
Şey bu arada.
Ya da çarşamba görürüz.
Çarşamba, geçen çarşamba Dağhan Uzgur konuğumuzu çok beğendiler o videoyu. Bayıldılar. Evet. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin tekrarını. Evet. Gayet güzel evet. Bir yayındı.
Yine işin teknik tarafına, internet tarafına, bazen hukuk, bazen teknik tarafına bakan, değinen konular vardı.
Evet, bir daha bir şey.
Tavsiye ederiz.
Dağhan'ın kendisi de teknoloji meraklısı olunca onun da hani sesi, görüntüsü ona göreydi. Hani biz de eşit şartlarda mücadele etti. O yüzden tabii. İyi bir video oldu.
Tabii. Güzel bir sohbetti. Çarşamba günü sohbet. Kaçırmadınız. Duruyor. Teknoseyir'de YouTube kanalında ya da sitesinde izleyebilirsiniz. Duruyor.
Evet. Asıl yasaklar yarın başlıyor. Senin söylediğin gibi. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Pazar günü de
bitiyor. Evet. Daha pek kimse ne tam olarak ne olacağını anlamadı. Akış diyagramları falan yapmışlar ya. İşte 40 yaşında mısın? Diyor. Evet, hayır, ikinci basamağa git. Site yapmışlar. Sokağa çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım falan. Evet, birazcık kafa karıştırdı belli ki. Evet. Ama biz Türk insanı da artık bu oyunların deneyimlisi.
Doğru.
Mart ayından beri yasakların falan. Ben mesela şimdi normalde Perşembe gününden alışveriş yapıyorduk hafta sonunda yasak olacak diye. Cuma'ya bırakmıyorsun. Cuma çok kalabalık oluyor çünkü. Son dakikaya kalanlar yüzünden. Ben Perşembe'den alıyordum. Mesela bu hafta çıkmadım, almadım ne Perşembe ne Cuma, hiçbir şey almadım. Çünkü artık deneyimimiz var. Biliyoruz ki evdekiler yetiyor. Kolaylıkla idare edilebiliyor falan. Hiç alışverişe bile çıkmadım. Hazırım. İki gün artık Türk insanı için iki gün falan bir şey değil. Hani hikaye bir hafta abi. Olsa düşünürüz.
Tabii.
Bir hafta olsa düşünürüz ama iki gün falan hikaye artık. Herkes deneyimlisi onun. Öyle marketlere, loophole'lara saldırma falan olmaz tahmin ediyorum. Ama şeydi, dün ben hani normal işte öyle peynir, zeytin alıyordum. Market kalabalıktı. Hani ben normal her zaman aldığım şeyi almaya girdim. Market normalden daha belki öyle denk gelmiştir. Bilemiyorum. Bütün gün öyle mi sürdü abi, bilmiyorum.
O kadar kişi anlamadı ki nasıl bir şey olduğunu. Heneme lazım deyip alan kitle de vardır.
Tabii ki. Normal. Evet, umarım bir işe yarar bu. Çünkü başka hani sokağa çıkma yasağından öte işte mekanların kapanması falan gibi yasaklar var. Orada da tabii bir anda şey oluyor. Hani dışarıya servis yapacaksın diyorsun. Her mekanın servisi yok.
Yok.
Onun dışında bir de dışarıya servis yapacaksın diyorsun. Tamam, hani yemek mekanı, aşçı çalışıyor. Dışarıya servisçiler çalışıyor. Ama garsona diyorsun ki sen gelme. İşte sen gelme ne kadar süre gelmeyecek ya da hiç mi gelmeyecek? Sıkıntılı meseleler.
Öyle. Ben şey gördüm. Bunlar. Bazı yerler modifiye etmiş dükkanlarını. Normalde dışarıya servis yok. Pencere açmış. İşte dışarıya da verebilsin. Oturma yok ama hani dışarıya kendi tabii. elden de verebiliyor.
Tabii. Çözümünü geliştirmeye çalışıyor adam. Haklı.
Evet.
Haklı. Ya da işte o zamana kadar dışarıya servis yapmayan başlıyor yapmaya. Çünkü bir çözüm arayışında çok da doğal bir şey bu. Herkese evet. kolaylıklar dileriz.
Öyle.
Bu süreçte.
Öyle. Yayınlarımız sürüyor.
Biraz, biraz uzun sürüyor. Oldu ama işte açıkçası o kadar uzun süre ara vermiştik ki ya da işte böyle evden yayınlarla falan farklı bir formata gelmiştik ki birazcık acemileşme durumu oldu. Çünkü insan devamlı kullandığı konularda keskinleşiyor. Ardı ardına 3 kere 5 kere telefon incelemesi yaparsan o konuda daha yetkin hale geliyorsun bariz. Ya da aynı şey SSD için, ekran kartı için falan da geçerli. Biz de yani öyle stüdyoda işte oturup televizyonun karşısında çekim falan o kadar uzun süre ara vermiştik ki bir hamlama durumu olmuş. Artık affetsinler. Verilen bilgilerde bir eksiklik yok, bir yanlışlık yok. Ama ürün olarak birazcık dediğim gibi birazcık hamlamışız. Biraz acemilik dönemine dönüş olmuş. Kusura bakmasınlar. Verilen bilgiler geçerli.
Evet, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta sonu dileriz.